Ayrım 16, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 201. Mutfakta Tanner yine pencereye yaklaştı. Saat 7'yi biraz geçiyordu ve güneş koruluktaki uzun ağaçların ardına çekilmişti. Ağaçların gölgeleri arka avlunun çimlerine ve havuza kadar uzanıyordu. Gölgelerin ötesinde ise Fassett'in adamları vardı. Yüreğini serinleten bir güven duygusuydu bu. Alice'in deyişiyle can dostları içeride bir araya gelmişlerdi. Özenle dizilmiş bir düzine servis tabağıyla çilingir sofrası Alice'in alışılagelen zafer çelengi gibiydi. Kadınlar kalıplaşmış sorularını sıraladılar. Alice de hafif tertip övünerek yanıtladı. Erkekler tuttukları çeşitli basketbol takımları üzerinde güncel tartışmalara giriştiler. Bernie laf arasında Hollywood televizyonunun mizah yollu ve olağanüstü çalışma yöntemlerini sokuşturdu. Kadınlar yemek odasını toplarlarken Tremaine'de hırsızlık olayı üzerinde Tanner'ı sıkıştırmak fırsatını buldu. ''Neydi bu geçen çarşamba masalı? Uzatmadan doğruyu söyle bize. Bu Yavuz hırsız öyküsünün tek sözcüğüne bile inanmıyorum.'' Tanner ''Nesine inanmıyorsun?'' diye sordu. ''Herkesin başına gelebilir.''
''Külahımı anlatırsın bunları.''
''Kardon niye gaz kullansınlar?'' diye sordu. ''Coplanmaya, gözlerin bağlanmasına, baştaki bir darbeye aklım erer ama gaz olamaz.''
''Belki gelişmiş bir düşünce ürünü, ben de olsam cop yerine zararsız hale getirmeye yeterli bir gaz kullanırdım.''
''Johnny!'' Osterman sesini kıstı ve yemek odasına bir göz attı. Elinde birkaç tabakla mutfaktan çıkan Betty gülümseyerek baktı. Osterman aynı içtenlikle karşılık verdi. ''Son günlerde birinin düşmanlığını çekecek bir şey üzerinde çalışıyor musun?''
''Daima birinin ya da diğerinin yanında olduğumu sanıyorum. İki yanda oynayacak değilim ya.''
''San Diego'dakine benzer bir şey demek istiyorum.''
Olanca dikkatiyle Osterman'ı izleyen Joe Cardon, onun içten pazarlıklı davrandığı kuşkusuna kapıldı. Çünkü San Diego bir mafya harekatıydı.
''Bildiğim kadarıyla olamaz. Birçok değişik alanda kafa yoran adamlarım var. Ama bu konu uğraşımız dışında kalıyor. Hiç değilse ben öyle sanıyorum. En yetenekli adamlarıma tek başına hareket özgürlüğü tanırım. Üzerinde çalıştığımız bir konuyla çarşamba günü arasında bir bağlantı kurmaya mı çalışıyorsun?''
''Tremaine, böyle bir olasılık senin aklını hiç kurcalamadı mı?'' diye sordu.
''Hayır, aklımın köşesinden bile geçmedi. Kendimi bildiğimden beri gazeteciyim ben.''
''Geçen pazar günkü o programın hakkında yazılanları okudum.''
Cardon kanepede Tremaine'in yanında oturuyordu. Ralph Ashton'ın yüksek düzeyde dişli dostları var.
''Saçma.''
''İster istemez akla geliyor.''
Cardon oldum olası ister istemez sözcüğünü yerli yersiz kullanmaktan zevk duyardı.
''Onu tanırım, deve gibi kincidir.''
Osterman bıçak gibi araya girdi. ''Kaçık değil o, bence bir neden olmalı.''
''Olayı illa hırsızlık dışında bir şeye bağlamak zorunluluğunu neden duyuyorsunuz?''
Tanner bir sigara yaktı ve üç adamın yüzlerini incelemeye çalıştı.
Cardon hiddetle söylendi. ''Çünkü soyulmanın doğal yolu bu değil.''
''Bak hele.''
Tremaine dudak kıvırarak yanında oturan Cardon'a bir göz attı.
''Demek hırsızlık konusunda da uzmanlığım var.''
''Joe, senin yanında solda sıfır kalırım, avukat bey.'' dedi.
18. Kısım. Alice hafta sonunun tatsız bir hava içinde başladığını hissetti. Belki bu seslerin alışılmıştan daha yüksek ve gülüşlerin yapmacık ya da bilmişçesine oluşundandı. Bernie ve Leyla'nın her gelişlerinde sohbeti ağırdan almayı adet edinmişlerdi. İlk birkaç saatleri hal hatır sormalar, çocuklar ve meslek yaşamı üzerinde konuşmalarla geçerdi. Kocası bunu Osterman humması olarak tanımlardı. Bernie ve Leyla'nın hepsinin üstünde seçkin bir yerleri vardı. Onları aralarından su sızmazcasına birbirine kaynaştıran tanrı vergisi bir yeteneğe sahiptiler. Oysa bu kez hiç kimse kendi başından geçen ya da son günlerde aile yaşamlarını etkileyen bir olayı anlatmak için gönüllü olmamıştı. Çarşamba öğleden sonraki korkunç olay da olmasa kimsenin ağzını bıçak açmayacaktı. Öte yandan Alice kocasının anlaşılmaz tutumundan kaygı duyuyordu. Büroyu boşlayarak evde kalışından, birden parlayışından işkilleniyordu. Belki de elinde olmayarak buluttan nem kapıyordu. İçinden böyle olmasını diledi. Diğer kadınlar kocalarına katılmışlardı. Alice yemekten arta kalanları topluyordu. Çocuklar yatağa yeni girmişlerdi. Betty ve Jeannie'nin bozuk plak gibi hizmetçilerden söyleşmeleri çekilir gibi değildi. İsteseydi bugün bir hizmetçi tutabilirdi. Bütçeleri birkaç tanesini bile kaldıracak güçteydi. Ama evde bir hizmetçi bulundurmayı düşünmemişti. Oldum bittim işini kendi görmek yanlısıydı. Babasının da hizmetçileri olmuştu. Onları yandaşlarım diye adlandırırdı. Ortalığı silip süpüren ve çarşı pazar işlerini gören çömezler. Annesi ise onlara kız kuruları derdi. Alice geçmişin küllenmiş anılarıyla kafasını daha fazla yormaktan vazgeçti ve gereğinden fazla içip içmediğini düşündü. Musluğu açarak yüzünü soğuk suyla yıkadı. O sırada Joe Cardon mutfak kapısında belirdi.
''Patron, bir içki alabilir miyim?'' diye sordu. ''Kendi işimi kendim görmek istedim. Neyin nerede olduğunu söylemene gerek yok. Evinizi avucumun içi gibi bilirim.''
İçinden geldiği gibi davran. Gereksindiğin her şeyi bulacağından emin misin?
Elbette. Nefis cin ve tonik. Hey, neyin var, ağlıyorsun sen?
Niye ağlayacakmışım? Demin yüzüme soğuk su çarptım.
Yanakların hala ıslak ama.
Yüzümü kurulamadım da ondan.
Joe tonik şişesini bırakarak ona yaklaştı. Johnny ile senin bir derdiniz mi var?
Johnny çarşamba öğleden sonra olanları anlattı.
İnsana düzmece bir hırsızlık izlenimi veriyor.
Ama başınıza başka bir iş geldiyse bana anlatman ikinizin de yararına olur.
Açıkçası üç kağıtçıların aşında tuzu varsa benden saklamamalısın.
Üç kağıtçılar mı?
Tefeciler, Standard Mutual'da müşterilerim var. Az buçuk hisse senedi de sahibiyim. Yani ortaklığı tanırım. Sen ve Johnny tatlı bir yaşam sürdürüyorsunuz. Vergiler çıktıktan sonra arta kalan 60 bin dolarla altından kalkılacak iş değil bu.
Soluğunu tutan Alice Tanner, John erdemli yoldan ayrılmaz diye diklendi.
Madalyonun dış yüzü o, kadımca John yakasını bu düzene kaptırmış. İpin ucunu bir kez kaçırınca da artık başa çıkamıyor. Bir dönüş yolu bulsa bile alıştığı bu yaşam çizgisinin altına düşmek işine gelmiyor. Onun sorunu senin de sorunun sayılır. Görüşümü benim adıma ona bildirmeni istiyorum. Art niyet gütmeyen bir dostuyum onun. Üstelik tertemiz, kesinlikle alnı açık bir insanım. Başı sıkışırsa beni aramasını söyle, anlaştık mı?
Eksik olma Joe, gerçekten duygulandım. Ama bunun gerekli olduğunu sanmıyorum. İnan içimden bir ses öyle diyor.
Yine de ona söylemelisin.
Kendin söylesene. John'la aramızda kendiliğinden oluşan bir anlaşma var.
Gelirinden hiç söz etmeyin. Seni yakından tanıdığım için açık konuşuyorum.
O halde aranızda su yüzüne vurmayan bir anlaşmazlık var.
İnsaflı ol. Sence sorun olan bizim için sorun olmayabilir.
Umarım haklı çıkarsın. Bunu da söyle ona.
Cardon bara giderek kadehini aldı.
Alice'in konuşmasına fırsat vermeden kapıdan çıkarak oturma odasına döndü.
Joe dostluk elini uzatıyordu ama o anlamazlıktan geliyordu. Hiç kimse sana ya da bir diğer haber bölümü görevlisine kendisini doğruculuğun kör kadısı olarak tanımlamak için bir ayrıcalık tanımadı. Her gün aynı düşünceyle koyun koyuna yaşamaktan içime fenalık geldi.
Dick Tremaine şöminenin önünde durmuş herkese ulu orta ateş püskürüyordu.
Tanner hatasız kul olmaz diye yanıtladı. Ama yine hiç kimse tarafsız bir gözle bilgi araştırması yapmamızı köstekleme hakkını da mahkemelere vermedi. O bilginin ceremesini davacı ya da davalı çekecekse onu açıklamaya hakkınız olamaz. Bu tür kanıtların mahkeme huzurunda ortaya dökülmesi yerinde olur. O zaman iş jürinin kararını beklemeye kalır.
Bunun olanak dışı olduğunu sen de biliyorsun.
Tremaine duraksadı, belli belirsiz gülümseyerek göğüs geçirdi. Ben yapacağımı bilirim. Doğrucu yoldan çözümü yok bu işin.
Tanner bir çözüm aradığından emin misin diye sordu.
Kuşkusuz.
Neden jüriyi uyutmakta üstüne yoktur?
Kaybedersen basının ağırlığını tek yanlı koyarak mahkemeyi saptırdığını ileri sürersin. Kelime oyunlarıyla ortalığı ayağa kaldırır bir üst mahkemeye başvurursun. Kanepenin önündeki yer minderinde oturan Bernie Osterman, bu yolla davayı kurtarmak deveye hendek atlatmak demektir dedi. Bu telden iyi çalarım ben. Toplumun insafına sığınarak kazanılan davalar parmakla sayılacak kadar azdır.
Tremaine pek ilgilenmediğini gösterir bir omuz silkişiyle, bu tür kampanyalar kucak dolusu para ister diye ekledi. Çoğu kez akıntıya kürek çekmekte cabası, özellikle ortaklaşa girişimler. Ateş bacayı sarınca da kendi eliyle canına ot tıkanması için başını sıkıştırırsın. Her şeyin bir yolu yordamı var. Joe içkisini bitirdi ve gözlerini mıhlarcasına Tanner'a dikti. Bir içki daha lütfen. Cardon birinin almasını bekleyerek kadehini uzattı. Hay hay Joe, Tanner aldı. Cin ve tonik mi olsun? Akşamdan beri onu içiyorum. Karısı ölçeyi çok kaçırdın diye söylendi. Tanner mutfağa girdi ve Cardon'un içkisini hazırlamaya koyuldu. Jeanne ocak başındaydı. Çaydanlığı ısıtıyorum, altı sönmüş. Teşekkürler. Oldum bittim, ben de aynı güçlüğü çekerim. Her defasında bu baş belası söner ve kahvede soğur gider. Tanner kıs kıs gülerek tonik şişesini boşalttı. Sonra Jeanne'nin bir şeyler çıtlatmak istediğini fark etti. Ama bu isteğini oldukça üstü kapalı biçimde açığa vuruyordu. Alice'a bir elektrikli semaver almasını salık verdim ama lafını bile ettirmiyor.
John,
evet, bulunmaz bir gece içeri kapanacağımıza neden hepimiz yüzmüyoruz?
Tabii iyi fikir ama önce havuzun süzgecini temizlemem gerek. Joe müjdeyi benden duysun.
Tanner oturma odasına girdiği sırada Tangerine'in uvertür müziği çalıyordu. Alice Pickup'a dünden seçmeler adlı bir plak koymuştu. Eski ünlü seslerin tanındığını gösteren övgülü sözler ve gülüşler birbirine karıştı.
''Buyur Joe, başka bir şey isteyen var mı?''
Bir korodan çıkarcasına ''Hayır, teşekkürler'' cevabı yükseldi. Ayakta dikilen Betty endişeli bir tavırla Dick Tremaine'e dönüktü.
Tanner hafiften ağız dalaşı yapıyorlar diye aklından geçirdi. Alice stereo pick-up'ın başında Bernie'ye plağın arka yüzünü gösteriyordu. Layla Osterman ise tam karşısına oturdu. Cardon'un soluk almadan Cin ve Tony'nin dikişini izliyordu. Sözüm ona kaygılanır bir hali vardı.
Ginny ile ben havuzun suyunu temizleyeceğiz, sonra hep birlikte yüzeriz, tamam mı? Hepiniz giysilerinizi burada bırakın, yoksa garajda soyunmak zorunda kalırsınız.
Dick gözlerini Tanner'a dikmişti. Haberler bölümü müdürü meraktan kıvranan bir insanın bakışı diye düşündü.
O şeytan götüresi süzgeç hakkında Ginny'nin kafasını fazla şişirme. Taş çatlasa havuz yaptırmamaya kararlıyım.
Cardon neden o diye sordu.
Çevremizdeki çocukların sürüsüne bereket.
Joe hafif bir gülümsemeyle havuza parmaklık çekersin dedi.
Tanner mutfaktan geçerek arka kapıya yöneldi. Arkasından bir kahkaha tufanı koptuğunu duydu. Ama kendi aralarında eğlenen insanların gülüşü değildi bu. Zorlama sonucu olduğu açıktı ve biraz da nezaket kurallarına aykırı düşüyordu.
Fawcett haklı mıydı? Omega beklenen marifetlerini sergiliyor muydu? Çatışma Ali yavaştan su yüzüne mi çıkıyordu?
Dışarıya bakınca doğruca havuz kenarındaki süzgeç kutusuna doğru yürüdü.
Ginny,
buradayım, domates fidelerinin yanında. Bu sırık yere düştü, fideyi tekrar bağlayamıyorum.
Anlaşıldı, dönerek ona doğru yürüdü. Hangisi göremiyorum?
Ginny parmağı da gösterdi. İşte bu.
Tanner çömelerek sırığa baktı. Ne düşmüş ne de kırılmıştı.
Çocuklardan biri koşarken buradan geçmiş olmalı.
Bükülmüş ince fideyi sökerek dikkatle toprağa yatırdı.
Yarın icabına bakarım.
Ayağa kalktı. Jeanne yanı başında duruyordu ve elini onun koluna koymuştu. Bulundukları yerin evden görülmediğini anladı. Jeanne'nin bir şeyler tasarladığına kuşkusu kalmamıştı.
Jeanne, onu ben kırdım dedi.
Neden?
Seninle konuşmak istedim baş başa.
Bluzunun üstten birkaç düğmesini açmıştı. Tanner göğüslerinin biçimli kabarıklığını görebiliyordu. Jeanne'nin sarhoş olup olmadığını merak etti. Ama Jeanne asla sarhoş olmazdı. Olsa bile şimdiye kadar kimse sezinlememişti.
Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
Bir bakıma Dick hakkında. Onun adına özür dilerim. İçki başına vurunca densizlik edebilir.
Kabalık mı etti? Kendini bilmeyecek kadar sarhoş muydu? Farkına varmadım.
Bal gibi farkındaydın. Seni gözlüyordum.
Yanılmışım.
Sanmıyorum.
Haydi gel havuzu hazırlayalım.
Bir dakika, Jeannie tatlılıkla gülümsedi. Seni korkutmuyorum ya.
Tanner gülümseyerek, arkadaşlarım beni niye korkutsun dedi.
Birbirimizin ıcığını cıcığını biliriz.
Tanner incelercesine Jeannie'nin yüzüne baktı. Gözleri kısık, dudakları yarı aralıktı. Büyük günahın açıklanma anının gelip gelmediğini düşündü. Öyleyse dilini çözmesi için elinden geldiğince ona yardımcı olacaktı.
Dostluğunuza duyduğumuz güveni anlatacak söz bulamıyorum. Kimi vakit bu dostluğa nazar değmesinden korkarım.
Erkeklerin başını döndürecek kadar alımlı bir vücudun var. Bunun farkında mıydın?
Şaşalayan Tanner, hayır hiç düşünmedim dedi. Korkma, seni gözüme kestirmiş değilim. Alice'in huzurunu dünyada kaçırmak istemem. Tanrı vergisi vücut güzelliğinin önüne çıkan her erkeğe umut ışığı yakacağını sanmıyorum. Peki senin görüşün ne?
Herkesin kursakta kalan hevesleri vardır.
Kaçak güreşiyorsun.
Elimden başka bir şey gelmez ki.
Söyledim sana, aile mutluluğuna gölge düşürecek değilim.
İnsanoğluyum ben. Bilerek şeytana uymak istemem.
Ben de öyle. Seni öpebilir miyim? Hiç değilse bir öpücüğü çok görmezsin bana.
Jeannie kollarını dona kalan Tanner'ın boynuna doladı ve dudaklarını aralayarak onunkilere yapıştırdı. Tanner onun kendisini harekete geçirmek için elinden geleni yaptığını anlıyordu. Öte yandan bu davranışına bir türlü akıl erdiremiyordu. Girişimini ilerletmek istiyorsa işi o kerteye vardırmanın yeri burası değildi. Sonunda düğümü çözer gibi oldu. Kuşkusuz umut kapısını aralık tuttuğunu çaktırmak istiyordu.
Oh Johnny, sevgili Johnny.
Tamam Jeannie, tamam yetişir. Belki içkiyi fazla kaçırdı diye düşündü. Yaptıklarına yarın pişman olacak. Sonra konuşuruz. Jeannie hafifçe geri çekildi. Dudaklarını Tanner'ınkilerin kenarına değdirdi.
Elbette sonra uzun boylu görüşeceğiz Johnny. Kim bu Blackstone?
Blackstone mu?
Lütfen, bilmem gerek. Söz veriyorum, ağzımdan tek kelime kaçırmayacağım. Kim bu Blackstone?
Tanner omuzlarından tutarak yüzünü kendisininkinden uzaklaştırdı. Ağlıyordu. Blackstone adında birini tanımıyorum.
Jeannie fısıltılı bir sesle ne olur diye yalvardı. Lütfen kırma beni. Yakamızı bırakmasını söyle Blackstone'a.
Seni buraya Dick mi yolladı?
Çok üsteledi.
Dürüst yoldan yapamaz mıydın bunu? Hiç sıkılmadan kendini peşkeş çekiyorsun.
Senin de canına minnet. Onu kaderiyle baş başa bırak. Kocam iyi yürekli, eşi bulunmaz bir insan. Seni de yakın bir arkadaşı bilir. Lütfen ona zararın dokunmasın.
Onu seviyor musun?
Hayatımdan fazla. Hatırım için onun canını yakma. Blackstone'a da elini ondan çekmesini söyle.
Garaja doğru seyirterek uzaklaştı. Tanner peşinden giderek gönlünü almak istedi. Ama Omega'nın hayali araya girdi. Yem olarak kendini sunmayı göze alabilen Jeannie'nin çok daha tehlikeli ilişkileri göze alıp alamayacağı kafasını kurcalıyordu. Ama Jeannie bir yosma olamazdı. Belki arada bir dikkatsizlik sonucu zararsız bir biçimde kışkırtıcı bir duruma düştüğü olurdu. Ama asla ne Tanner'ın ne de bir başkasının metresi olacak kadar mayası bozuk değildi. Tanner onun yatağını Dick dışında biriyle paylaşmayacağını adı gibi biliyordu. Ama işin içinde Omega varsa akan sular dururdu. Evin içinden yine sonraki kahkahalar yükseldi. Ardından Amapola'nın klarnetle yapılan başlangıç müziği kulaklarına geldi. Çömelerek termometreyi sudan çıkardı. Birden yalnız olmadığının farkına vardı. Layla Osterman hemen arkasında çimde dikiliyordu. Sessizce dışarı çıkmış olacaktı. Belki mutfak kapısının kapanışını ya da onun ayak sesini duyamayacak kadar kafası meşguldü.
''Oo merhaba, beni korkuttun.''
Jeannie'nin sana yardım ettiğini sanıyordum.
O mu? Süzgeci temizlerken dibindeki tortuyu eteğine döktü. Bak ısı 24 dereceye çıkmış. Joe yine çok sıcak olduğunu söyleyecek.
söyleyecek hali kaldıysa.
Ayağa kalkan Tanner gülümseyerek ne demek istediğini anlıyorum dedi. Joe pek içki kaldıramaz.
Bu kez rekor kırmaya çalışıyor.
Leyla, bu birkaç gün önce gelme fikri hanginizin kafasından çıktı?
Bernie anlatmadı mı sana?
Leyla kararsızdı. Açıklama kendisine düştüğü için sözüm ona canı sıkkın gözüküyordu.
Hayır, üstün körü geciştirdi.
Birkaç gündür anasından emdiği süt burnundan geldi. Üst üste toplantılara ve öğle yemeklerine katıldı.
Ne üzerinde çalışıyor?
El değmemiş tasarılar. Bernie'yi bilirsin. En ince ayrıntılara dek kendisi iner. Vaktiyle The New York Times'ın kendisine içi içine sığmaz. Ya da sivri akıllı dediğini hiç aklından çıkarmaz. Ne yazık ki Bernie'nin tuzluğu oturan bir ayrı merakı var.
Son günlerde beni iyice boşladınız.
Belirli sınıfa seslenen bir dizi yaratmak istiyor. Hatırlarsın, şu geçmiş yıllarda epeyce tutunan antoloji türünden bir dizi. Ama programın niteliği üzerinde bazı basın ajansları uyumsuz sesler çıkarıyor.
Öyle mi? Hiç kulağıma çalınmadı.
Sen programcı değil, habercisin de ondan.
Cebinden sigara paketini çıkaran Tanner birini Leyla'ya sundu. Sigarasını yakarken gözlerindeki endişe ve sinirsel gerginliği apaçık okudu. Bernie başarı yolunu kendisi çizer. Şeytana külahını ters giydirecek kadar inandırma yeteneği vardır.
Leyla, inandırma yeteneğinin lafı mı olur dedi. Yeter ki sen tekerleğine çomak sokmaya kalkma. Bu kez insanların önünde diz çöktükleri paranın musluğu bizim elimizde.
Leyla gözlerini Tanner'ın içine işleyen bakışlarından kaçırarak sigarasından derin bir nefes çekti. Ne mutlu size.
Göreceksin, Bernie'nin sözünü geçirmekte üstüne yoktur. Batı'daki meslektaşları arasında adı tilkiye çıkmıştır.
Borusu New York'ta bile öter dersem hiç şaşma.
16. ayrımın sonu. Sayfa 215.